Ayrım 4.
Ulus ötesi tekelci sermayenin Türkiye'de istediği eğitim modelini getirmesinin bir başka ön şartı daha olmalıdır. Eğitimin ulusal niteliklerinden arındırılmış olması. Bu noktada metropol ülkelerdeki eğitim sisteminden farklı düşmekte olduğumuz gerçeğini onlar da bilmektedir. Kamuoyuna bu değişikliği haklı göstermek, ileriye yönelik bir değişim olarak algılanmasını sağlamak ve bunu halkın isteğiyle yapıyor görünmek kolay olmasa gerek. Kamuoyunu değişime hazırlamak için en uygun yol uluslararası kıyaslamalı sınav sonuçlarını tartışmaya açmaktı. Bu sınava göre felaket ortadadır. Çocuklarımız başarısızdır. Psikolojik hazırlık tamamlanmıştır. Kamuoyu bundan sonra kurtarıcıyı beklemeye başlayacaktır. Benzer bir süreç ABD'de 1980'lerde yaşandı. ABD'de yaşanan süreç. ABD'de 1981'de ulusal eğitimin ne durumda olduğunu saptamak üzere 26 kişilik Eğitimde Mükemmellik Ulusal Komisyonu adıyla bir komisyon kuruldu. Başkanı Utah Üniversitesi Rektörü David P. Gardner'di. Komisyon 2 yıl çalıştı ve Tehlikedeki Ulus adıyla bir rapor hazırladı. Gardner 26 Nisan 1983'te ABD Eğitim Bakanı'na verdiği bu raporun girişinde şöyle der. Ulusumuz tehlikede. Ticaret, sanayi, bilim ve teknolojik yenilik alanlarında bir zamanlar rakip tanımayan üstünlüğümüz dünyadaki rakipler tarafından devralınıyor. Düşman tavırlı dış güçler bugün var olan bayağı eğitim performansını Amerika'ya empoze etmeye çalışsaydı bunu pekala bir savaş olarak kabul edebilirdik. Bu rapor Eğitim Bakanlığı için hazırlanmış bir rapor olduğu kadar Amerikalılara hitap eden bir mektuptur da. Gereken bilgileri edinen Amerikalıların kendi çocukları için ve gelecek nesiller için doğru olanı yapacağına güvenimiz tamdır. Raporda 1982'de ABD Başkanı Reagan'ın halkın eğitim açlığından söz ettiği konuşması da yer alır. Halkın devlet okullarına karşı tutumu başlıklı Gallup anketinden söz edilir. Aileler özel okullara yönlendirilir. Bu rapordan 2 yıl sonra 1985'te Howard Gardner bir kuram ortaya attı. Multiple Intelligence, çok parçalı zeka kuramı. Eğitim sistemi buna göre yeniden şekillendirildi. Eğitim piyasanın ihtiyacına cevap verecekti, talep varsa ders var mantığı geçerliydi. Dersler kendi içinde parçalara ayrılacak, alıcısına göre yeni dersler seçmeli ders olacak, veli isterse okul dışından ders aldırtabilecekti. Okul dışında öğrenmenin adı da konuldu. Konstruktif yaklaşım ya da öğrenci merkezli eğitim. Bu kurama itirazı olanlara basın hiç yer vermedi. Çünkü küreselleşme sürecine girilmiş, basın sermaye gruplarının eline geçmiş, özgür basın bitirilmişti. Uygulamaya ve kurama itirazı olan bilim adamları sorumluluk duygusuyla kendi kitaplarını yazdılar. Kitapları görmezlikten gelindi. New York Polytechnic ve Industry Engineering öğretim görevlilerinden Güldal Sakman ve Sabahattin Sakman gidişin kötüye doğru olduğunu fark edenlerdendi. Birlikte Eğitim Prensipleri New York 1995 adlı bir kitap yazdılar. Kitapta bilinen doğruları eğitimle ilgili insanlara anımsatmak istediler. ABD'de tek doğru Gardner'in kuramıymış gibi hareket edildi. Ya da piyasa mantığına göre düşünürsek bu kuram Gardner'e sipariş verildi. Bugün gelinen noktada Amerikan eğitim sistemi 2 ile 2'yi toplayamadıkları için Japonların alay konusu olmuştur. Almanya'da süreç işliyor. Senaryonun uygulanmaya başlandığı bir diğer ülke Almanya'dır. Spiegel dergisi 2002 yılında çıkardığı özel ekini buna ayırdı. Ek, Alman eğitim sisteminin çöküş nedenleri ve çözüm önerileri başlığı ile verildi. İlk sayfada göze çarpan PISA raporuna göre Almanya dünya sıralamasında 21. olmuştu. Spiegel'in özel ekinden bazı bölümler. Son aylarda Almanya'daki ebeveynler, öğretmen ve politikacılar Alman eğitim sistemindeki başarısızlığın şokunu yaşıyorlar. Nedeni ise 32 ülkeyi kapsayan uluslararası PISA araştırması sonucuna göre Alman öğrencilerin Polonya ve İtalya gibi ülkelerin öğrencileriyle listedeki son sıraları paylaşıyor olması. Bu kötü sonuçlar derginin yan ürünü olan Spiegel Special'in bu konuyu ele almasına neden oldu. Sonuçta anaokulundan üniversiteye kadar Almanya'daki acı eğitim manzarası ortaya çıktı. Ama aynı zamanda gelecekteki eğitim düzeyini yükseltecek öncelikler, modeller ve projeler de araştırıldı. Ülke sınırlarının dışına göz atıldığında ise Alman profesör ve üniversite öğrencilerine kıskançlık kaplıyor. 8 milyar doları geçen servetleri, dünyaca ünlü profesörleri, üst düzeyde motive olmuş zeki öğrencileri ile ABD'deki eğitim seviyesini Alman yüksek eğitimcileri hayal bile edemiyorlar. Bu paragrafta örnek alınması istenilen ülkenin ABD olduğu açıkça ve hatta Alman profesörleri aşağılanarak verilmektedir. PISA sonuçlarına göre çocukları 10-11 yaşındayken kabiliyetlerine göre ayıran Alman sistemi kökten yanlış. Zayıflara en kötü davranan sistem. Öğrencilerin liseye devamı 4. sınıfta kararlaştırıldığından veliler yetersiz gördükleri çocukları için daha 2. sınıftan itibaren özel ders alıyorlar. Özel ders günümüzde bir sektör haline gelmiştir. Anaokulu öğretmenleri fakülte mezunu değillerdir. Çocuklar ehliyetsiz öğretmenlerin ellerindedir gibi eleştiriler yapılmaktadır. Dergide Alman eğitim sistemi ile dünya sıralamasında birinci olan Finlandiya ve ilk ona giren İsveç gibi devletçi eğitim politikaları uygulayan kuzey komşuları kıyaslanıyor. Finlandiya ve İsveç'te başarı nedenleri olarak tam gün eğitim, genel lise, 7. sınıftan itibaren karne verme, okulda ücretsiz öğle yemeği, hiçbir çocuğu dışlamama, proje yöntemiyle ders işleme gibi faktörler sıralanıyor. Buna rağmen dergide bu ülkeler örnek olarak önerilmemekte, okuyucu Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'ne yönlendirilmektedir. Spiegel'in özel eki burada belirgin bir çelişki içindedir. ABD'de örnek verilen okul bir üniversitedir. Almanya'da başarısızlıkla suçlanan alan ise ilk ve orta öğretim kurumlarıdır. Dergiye göre Almanya'nın güney eyaletlerinde başarı yüksektir. Burada devlet okulları yaygındır ve bu okullarda işçi ailelerinin çocukları okumaktadır. Kuzey Almanya'da önemli ölçüde özel okullar vardır. Kendi deyimleriyle çocuğun her türlü kaprisi ona özgürlük adına yerine getirilmektedir. Aileler çocuk merkezli olmuştur ve başarı düşüktür. Buna rağmen dergi güneydeki okulları kuzeyde yaygınlaştırmayı önermemektedir. Dergide Finlandiya'daki temel eğitim okullarında kullanılan proje yönteminden övgüyle söz edilmekte, ancak bu yöntem Alman eğitim sistemine önerilmemektedir. Bu yöntem Türkiye'de 1968 müfredatında yer almış olan mihver ders kavramının karşılığıdır. OECD raporlarının kapsamadığı eskiden sosyalist olan ülkelerde ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde proje yöntemi halen kullanılmaktadır. Almanya'da 2 yıl önce yapılan bu felaket tellallığı şu an nereye vardı bilemiyoruz. Ancak Türkiye'de Gardnercilerin bir hayli yol aldığı ortadadır. Türkiye'de süreç. 1981'den beri adım adım gelinen noktada 2001'den itibaren adımlar sıklaştırılmış, son olarak yabancı şirketler doğrudan işin başına getirilmiştir. Bu süreci aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 1. 10 yıldan beri tüm eğitim fakültelerinde Gardner'den alıntı yapan tezler itibar görmektedir. Öğretmen adaylarının beyinleri bu kuramla doldurulmaktadır. 2. Talim ve Terbiye Kurulu'nun üstünde tam yetkili olarak çalışan Span Danışmanlık Şirketi eğitimde değişim programını yürütmektedir. Karl Bro adındaki bir diğer yabancı şirket değişim programına teknik hizmet vermektedir. 3. Span ve Karl Bro şirketlerine bu iş YÖK tarafından ihaleyle verilmiştir. İhaleye Türkiye'den katılan bir başka şirket yoktur. Üniversitelerden yardım istenmemiştir. Yabancı şirketlerin parası Dünya Bankası WB tarafından ödenmekte olup borçhanemize yazılmaktadır. 4. Talim ve Terbiye Kurumu'nun başına çok parçalı zeka kuramını savunan ve bir özel ilköğretim okulu olan Ziya Selçuk getirildi. 5. 6 ilde 100 pilot okulda müfredat hafifletildi. Harften başlayan okuma yazma öğretimine geçildi. Diğer yandan getirilmekte olan konstruktif yaklaşımla mihver ders kavramı da kendiliğinden kaldırılacaktır. 6. Hafifletilmiş müfredata göre yeni ders kitapları yayın evlerine yarışma şeklinde sipariş verilmiş. 2005 Eylül'ünün itibaren tüm Türkiye'de uygulanmak üzere hazırlıklar hızlandırılmıştır. 7. Sokrates programı ilk öğretimden üniversiteye kadar uygulanmaya başlanmış, okullar proje bazında mali destek almak üzere tek tek AB'ye bağlanmıştır. 15 Şubat 2005'te okullara gönderilen resmi yazıyla AB eğitim programlarına Sokrates, genel eğitim, Leonardo da Vinci, meslek eğitim yahut gençlik ilişkin her okulun mutlaka en az bir faaliyette yer alması istenmiş. Proje başvurusu adresi olarak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Ulusal Ajans gösterilmiştir. 8. Okullarda yürürlükte olan eğitsel kollar kaldırıldı. Şubat 2005 tarihli Tebliğler Dergisi, MEP internet sayfası, yerine kulüplerin para veren çocuk kulübe üye olabilir ve sivil toplum örgütlerinin okullarda faaliyet göstermesi getirildi. Bu yolla denetime Milli Eğitim Bakanlığı'ndan olmayan bir takım odakların okullara girmesine ve müfredatı kırmasına olanak yaratıldı. 9. Okul yönetimleri okul çevresinden varlıklı insanların okula katkıda bulunması için sürekli uyarılmakta, okul yönetimlerinden bununla ilgili sürekli rapor istenmektedir. Bu istek okulları satışa hazırlamak, İngiltere örneğindeki gibi yoksul mahallelerdeki okulları yarı yarıya özelleştirerek mütevelli heyetleri oluşturmak, öğretmen sözleşmelerini ve okutulacak derslerin seçimlerini onlara yaptırmak için ön adımdır. Bu yolla ulusal müfredatı okul okul parçalamaya zemin hazırlanmaktadır. 10. Bizzat TTK Başkanı tarafından konferanslar verilmekte. 28 Mart 2005 GÜGEF değişimin gerekçeleri anlatılmaktadır. Küreselleşme rüzgarına katılmayan uluslar yok olurlar. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için değişim gibi ifadelerle Atatürk de buna alet edilmektedir. Ulusal olanla küresel olanın çatışması değişimin önündeki engel olarak gösterilmekte, ulusal direnme noktalarının kırılması gerektiği anlatılmaktadır. TTK Başkanı bu toplantıda kendisine Span şirketinin raporunu aynen anlatmakta olduğu söylendiğinde bu şirketi tanımadığını ifade etmiştir. Felaket haberlerinin belli kurumlar tarafından basında gündemde tutulmasında Nisan 2004 boyunca Türk Eğitim Derneği Başkanı tarafından verilen demeçler dikkat çekti. Çözümün okulları özelleştirmek olduğunu önermesi ilginç benzerlikti. PISA raporları. PISA raporları ülkemizde yapılmakta olan müfredat değişikliğine psikolojik destek için gündeme getirilmektedir. Eğitimin yerel yönetimlere devredilmesiyle birlikte okullar hızla satışa çıkacaktır. Ancak bundan sonra her okul kendi mütevelli heyetinin seçmiş olduğu dersleri ve istediği müfredatı uygulayabilecektir. Eğitimde birlik o zaman tamamen ortadan kalkacaktır. Şu anda yapılmakta olan değişiklikler yerel yönetimlere devredilmeden önce yapılması gereken işlerdir. Türkiye bu noktaya 1980'den beri adım adım getirildi. Serbest olan sadece Kur'an kursları değildi. 5 yıl kullan at ders kitapları, popüler kültürün müfredata girişi, 1402'likler olarak anılan açığa alınmış öğretmenlerin özel dershaneciliğe kaydırılması, özel dersin sektör haline getirilmesi, devlet okullarında sınıf mevcutlarının 80'e vardırılması, İngilizcenin Türkçeden daha itibarlı hale getirilmesi, öğretmen ihtiyacının ehliyetsizlerden karşılanması, özel okul açmaya devlet desteği gibi daha nice yollarla eğitim sistemimize bombalar yağdırıldı. Dünyada eğitim harcaması en yüksek olan ülke ABD'dir ve buna rağmen 2002'de 19, 2004'te 28. sıradadır. Garner'in zihinsel güçleri misket bombası gibi dağıtan çok parçalı zeka kuramı kendi ülkesinde denenmiştir ve sonuçları ortadadır. Uluslararası sermaye onu acımasız yapan tek kuralı, yıkarken para kazan, yaparken bir daha kazan kuralını hem kendi ülkesinde hem diğer ülkelerde uygulamaktadır. Bunu küreselleşmenin gereği olarak yapmaktadır. Bugün söz edilen başarısızlığın nedenlerini ortadan kaldırmayan, tam tersine başarısızlığın koşullarını daha da ağırlaştıran bir eğitim sistemi reçete olarak önümüzdedir. Basında tartışılması gereken budur ve hiç tartışılmadan uygulamaya konulmaktadır. Eğitimin piyasaya göre düzenlenmesiyle çok parçalı zeka kuramı birlikte önümüze getirilmiştir. Yapılanlardan ve resmi duyurulardan anlaşıldığına göre bir hayli mesafe kat edilmiş durumdadır. Yetiştirilmek istenen nesil bütünü göremeyen, parçalar arasında ilişki kuramayan, yaptığı işin sosyal boyutuyla ve insanla ilgilenmeyen, bireyci, yalnızlaşmış ve beceriksiz bir nesil olacaktır. ders programları hafifletilirken, teftiş sistemi değişirken ve eğitim sistemi piyasaya uyarlanırken kaybettiğimiz şeyler piyasanın kazanacağı paradan çok daha değerli şeyler olacaktır. Tehlike sadece ulusumuz için değil, tüm insanlık için gündemdedir. Yenilik diye getirilen yaklaşımlarda insanoğlunun doğasına aykırılıklar ve algılama sisteminde milyonlarca yılda geldiği noktadan geriye dönüşün işaretleri vardır. 10 yıllık bir uygulamanın sonuçlarını telafi etmek için bile birkaç 10 yıl gerekecektir. Tehlike göründüğünden daha büyüktür. Öğretmenlerin ve anne babaların durumun farkında olması tehlikeyi bertaraf etme açısından önemli bir adım olacaktır. Eski müfredatları atmayalım, eski ders kitaplarını birer hazine gibi saklayalım. Tekrar gerekecektir. 4. Bölüm. Piyasaya göre eğitim modelinin söylemi. Kavramsal araçları. Küreselleşme sürecinde ulus devletlerin karşı karşıya olduğu bir sorun da ulusal müfredatlara dışarıdan müdahale edilmesidir. Batı bu müdahaleyi yaparken bilinen kavramları kullanamazdı. Önce kendisi gibi düşünen insanlar yetiştirmesi gerekiyordu. Bu da yeni kavramlar gerektiriyordu. Bunun için bir yandan yeni kavramlar üretildi, diğer yandan bilinen kavramların içeriği değiştirildi. Bir yandan da oturmuş eğitim kavramları kullanımdan uzaklaştırılarak hafızalardan silinme yoluna gidildi. Batı aslında bu yansıtma tekniklerini daha önce de kullanmıştı. Örneğin 1. Dünya Paylaşım Savaşı'nda cepheye süreceği askerleri demokrasi için savaştıklarına inandırmıştı. Bir diğer örnek Anzaklar şeklinde dilimize giren sözcüktür. Hepimizin hafızasına zavallı Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yerli halkı gibi bir çağrışımla yerleştirilen Anzak askerleri gerçekte paralı asker çalıştıran bir şirketti ve şirketin adı Australian and New Zealand Army Company sözcüklerinin baş harfleriydi. Aradan 90 yıl geçtiğinde görüyoruz ki Çanakkale Arıburnu koyunun adı Anzak koyu olarak haritalara girmiş. Aynı Batı bugün 3. Dünya Paylaşım Savaşı'nı demokrasi için yalanıyla ve yine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan asker alarak başlatmış, bedelleri hükümetlerine ödenmiştir. Türk askerini Kore'de cepheye sürerken de söylem aynıydı ve askerimizin bedeli 15 kuruş, 25 sent idi. Geçen yüzyıldan örnekler kuşkusuz çoğaltılabilir. Eğitime dönecek olursak, beyinleri esir almanın yolu kendi kavramlarıyla düşünen insanlar yetiştirmekten geçerdi. Eğitim fakültelerinde 1990'lı yıllardan beri yapılan dersler bu kavramlar üzerine oturtuldu. Genç öğretmenler bu kavramlarla düşünmeye başlamıştı ve artık 2004 yılına gelindiğinde sıra bu kavramları kamuoyuna mal etmeye gelmişti. Çünkü yeni programı başka türlü anlatmaları mümkün görünmüyordu. Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler ve pilot okul çalışmaları hep bu kavramları yerleştirmek üzere yapıldı. İhale yoluyla başka katılan şirket olmadı. Ülkemizde eğitim sistemini tümden değiştirmeyi gerçekleştirmek üzere iş alan Span Eğitim Danışmanlık Şirketi'nin 24 Haziran 2004 tarihinde Ankara'da yayın evi sahipleriyle yaptıkları bir toplantıda dağıttıkları broşürde bu kavramlar sıkça kullanılmakta ve danışmanların isimleri yer almaktadır. 47 sayfalık metnin sonunda bu danışmanlar çevirmenlere iyi bir iş başardınız, teşekkür ederiz diyerek bitirmektedirler. İmza sahipleri Paul Vermeulen, Johan Gademan, Theo Saverkus, Marjan Vernoy. Temel eğitime destek programı, eğitim materyalleri için taslak esaslar ve çerçeve, rapor, tarih 30 Haziran 2004. Demek ki bu program bir çeviri metnidir. Yayın evi sahipleriyle yapılan toplantının ve kendi deyimleriyle bilinç oluşturma konferanslarının diğer bir başka batılı şirket olan Karl Bro tarafından düzenlendiğini yine bu broşürden öğreniyoruz. Önümüze konulan ve 2005 Eylül'ünden itibaren tüm Türkiye'de yürürlüğe girecek olan eğitimde değişim programını hazırlayanlar küreselleşmenin söylemini ve kavramlarını kullanmaktadır. Bu nedenle bildirim metnimizde Span şirketi tarafından hazırlanan, Türkçe'ye çevrilerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından bastırılmış olan 47 sayfalık bu kitapçıktan sıkça söz edilecektir. Bu kavramların açılımı yapıldığı zaman kavramların çocuğu, aileyi piyasadan bilgi almaya yönlendirmek üzere ortaya atıldığı, eğitimin toplumun ihtiyacına göre değil, piyasa ekonomisinin istediği talep varsa ders var mantığına göre düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Küreselleşme sevdasına tutulan Batı, bu uğurda çocuğun insanın doğasıyla oynamaktan çekinmemektedir. Çoklu zeka, beyne atılan bombadır, parçalara ayırır. Sonuçları 10 yıl sonra görülmeye başlar. Olaylar arasında bağ kurmayı engeller. Her çocuk tek bir alanda başarılı olabilir ifadesini kullanır. Çocuğun beynini parçalayıp velisine satma amacı vardır. Bu yolla daha 4. sınıftayken çocuk tek bir alanı seçerek diğer alanlarda hiçbir şey öğrenmeden üniversiteye kadar gidebilir. Örneğin 4. sınıftaki bir çocuk güreş kulübüne üye olmuşsa, diğer derslerde asgari ölçüde de olsa başarı göstermesi gerekmemektedir. Bu yolla okuma yazma öğrenmeden üniversite diploması bile alınabilecektir. Bu durum spam broşüründe şema ile gösterilmektedir. AGE sayfa 9, şema 2-6200. Öğrenme stilleri. Duyuları parçalar. Sınıfta çocukların görme işitme özelliklerine göre ayrı ayrı oturtulmasını önerir. Çocuğun insanın doğasıyla oynar, örneğin gördüğü ile işittiği şey arasında ilişki kurmayı, yani tam öğrenmeyi engeller. Oysa tam öğrenme 5 duyunun kullanılmasıyla gerçekleşebilmektedir. Konstruktif yaklaşım. Dersleri parçalar, çocuğu okul dışına iter. Okulu çocuğun sosyalleştiği yer olmaktan çıkartır. Eğitim sözü burada geçerliliğini yitirir. Bilgiye ulaşmak için okul şart değildir. Bilgi bilenden alınır. Hatta sertifikalı diplomalılıkla birlikte kurs veren her yerden gidip sertifika karşılığı bilgi alınır. Okul dışındaki bu kurslar ve kulüpler öğretmen olmayan insanlar tarafından da çalıştırılabilir. Açılımında bireysel öğrenme, yerel ve bireysel olanakları kullanma ifadeleri vardır. Çocuk yalnızlaşmaya itilir. Söyleminde çocuk okul dışında da bilgiye ulaşabilir vardır. Diğer bir söylemi öğrenmeyi öğrenmek olarak geçer. Broşürde sözü edilen davranışçı modelden konstrüktivist modele geçiş sözüyle anlatılmak istenen de budur. Bireysel öğrenme. Yine broşürde geçen konstrüktivist eğitim materyallerinin çeşitli bireysel farklılıkları olan öğrencilere hitap etmesi, öğrenmenin gerçekleştirileceği yerel ve bireysel öğrenme ortamında farklılıklardan akıllıca yararlanması gerekecektir. AGE sayfa 10, 2. paragraf ifadesiyle çocuğu okul dışına piyasaya çekmeye kılıf yaratılmaktadır. Yerel öğrenme. Spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve dernekler gibi okul dışı kurumlar öğrenci üzerinde etkili hale getiriliyor. Ulusal eğitim müfredatının dışında olan bu kurumların devreye girmesiyle eğitimde ulusal birlik bir kez daha parçalanır. Bu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi dışındadır. Müfettişlik sisteminin kaldırılma gereği de buradan doğmuştur. Çocuğun okul dışında bilgiye ulaşmasını denetlemenin anlamı yoktur. Çocuk parasını istediği bilgiye verir. Bunun için müfettişten onay alması onun özgürlüğüne engeldir. Okullar öğrenme yerine dönüşecek. Okulların eğitim yeri olduğundan artık söz edilmiyor. Eğitim yerine öğrenme kavramı kullanılıyor. Eğitimin bilinen tanımında öğrenciye istendik davranışlar kazandırmak vardı. Bunun yerine davranışçı yaklaşımı terk ediyoruz ifadesiyle karşılaşıyoruz. Sertifikalı diplomalılık. Okul kavramı değişti, orta öğretimde sertifikalı diplomalılık kavramı getirildi. Bu yolla okulların içi boşalacaktır.